Ayrım 11. Biz burada devrim yapıyoruz, Signorita. Ece Temel Kur'an. Sayfa 146. Anahtar 9. Darbe. Pedro Carmona Estanya. Venezuelalıların deyişiyle 16 saatlik başkan. Kendisi 12 Nisan, 14 Nisan 2002 tarihleri arasında sadece 16 saat için Venezuela'nın devlet başkanlığını yaptı. Fakat Carmona'nın başkanlığa geldiği, ülkeyi yönettiği ve devrildiği toplam 48 saatlik zaman diliminde Venezuela'nın kaderini etkileyecek birçok şey oldu. Bu kısacık zamanda neler yaşandığını öğrendiğinizde Chavez'in niye sürekli CIA tarafından suikaste uğrayacağını söylediğini, ülke halkının neden ABD'li ajanlarla ilgili korku yaşadığını, muhaliflerle Chavez taraftarlarının niye birbirlerinden bu kadar nefret ettiklerini çok daha iyi anlayacağız. Bilmem hatırladınız mı? Nükleo'dan çıktıktan sonra ucuz yiyecek marketine uğramış ve mercimekli medyayı görmüştük. O zaman kasiyer bize, "Medya o kadar çok yalan söyledi ki," diye başlayan cümleler kurmuştu. O cümlelerin anlamını da bu darbe sırasında yaşananları öğrendikten sonra daha iyi anlayacağız. Ama önce 12 Nisan 2002 darbesine gelene kadar yaşananlara bir göz atmak gerekiyor. 1998'de Chavez iktidara gelir gelmez, onu ve yandaşlarını savunduğu sosyalist fikirlerden hiç haz etmeyen yabancı sermaye neredeyse bir günde ülkeden kaçtı. Chavez daha başkanlık koltuğuna oturmadan yabancı ve yerli sermayeye ait milyonlarca dolar ülke dışına çıkmıştı bile. Bu Chavez hükümetinin ve Venezuela halkının ileriki yıllarda karşılaşacağı ekonomik baskıların henüz başlangıcıydı. Bu baskılar sürerken Latin Amerika ülkeleri için söylenen Amerika'ya çok yakın, Tanrı'ya çok uzak sözünü doğrular gibi ülke büyük bir sel felaketiyle karşılaştı. Genç hükümet 1999 yılında 20 bin vatandaşını selde yitirdi. Ekonomik ve siyasi baskılar doğal felaketler arasında 2000 yılında Dışişleri Bakanı José Vicente Rangel, Chavez'e yönelik bir suikast planını ortaya çıkarır. Aynı yıl muhalif dinamiklerin ABD'nin desteğiyle tetiklediği erken seçimin sonuçları Chavez'i güçlendirecektir. Presidente 6 yıl daha koltuğunda kalacaktır. ABD'yi kızdıran sadece seçim zaferi değildir. Chavez 2000 yılında Irak'a resmi bir ziyaret düzenleyerek Washington'un asabını iyice bozar. Elbette Chavez'in tek meşgalesi Pentagon'la inatlaşmak değildir. Bir yıl içinde hazırlanan 49 reform yasasını 2001'in Kasım ayında televizyonlardan halka açıklamaya başlar. Bunlar arasında ülkenin üst sınıfını, Venezuela'da toprakları bulunan çok uluslu şirketleri ve elbette özel mülkiyetin Yılmaz Bekçisi ABD'nin en dikkat kesildiği reformlar, topraksızlara toprak dağıtılmasına ilişkin olanlarla ülkenin petrol varlığının kısmen kamulaştırılmasına ilişkin yeni düzenlemelerdir. Venezuela'nın Güney ve Kuzey Amerika'daki en büyük rezerve sahip olduğunu, bunun dünyanın 5. büyük petrol rezerve olduğunu ve ABD'nin en büyük alıcı olarak bu petrollerde doğal olarak gözü olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Kasım ayı sadece açıklanan reformların şokuyla geçmez. Bir ay içinde ulusal ve uluslararası güçler devreye girer ve Venezuela İş Adamları Örgütü, FEDECAMARAS, bir günlük genel grev ilan eder. Amaç toprak ve petrol reformlarına protesto etmektir. O günlerde değil ama bir yıl sonra ortaya çıkacaktır ki bu genel grev ve sonraki bütün girişimler CIA ve ABD İçişleri Bakanlığı tarafından sevinç ve coşkuyla desteklenmiş, aynı günlerde ABD'den açık ve örtülü yollardan Chavez karşıtı örgütlere büyük miktarlarda para akıtılmaya başlanmıştır. Chavez hükümete geldikten sonra ilişkileri iyice sıkılaşan ülkenin üst sınıfı ile CIA'in Chavez'e karşı yaptıkları ortak girişimler, gazeteci Eva Goringer'in Code Chavez, Venezuela'daki ABD müdahalesini kırmak, The Chavez Code, Cracking U.S. Intervention in Venezuela adlı kitabında açıklanan CIA belgeleriyle ispatlanmıştır. Bu sebeple olacak kitap, son bir yıldır ülkenin en çok satanlar listesinin başındadır. Dönelim hikayemize. İki ay içinde ülkeyi ekonomik ve siyasal olarak sarsıntıya sürüklemek isteyen güçler başarılı olacak. 5 Şubat 2002'de ulusal para birimi Bolivar, ABD doları karşısında %25'lik ani bir düşüş yaşayacaktır. Bu sırada devlet tekelindeki petrol şirketi PDVSA'daki yöneticiler de Chavez karşıtı grubun içindedir ve Chavez'in devlet başkanı olarak devletin tekelini yönetmesine izin vermezler. Chavez uzlaşma girişimleri bir işe yaramayınca her yıl 40 milyar dolarlık petrol gelirini yolsuzluklarla buharlaştıran PDVSA yöneticilerini işten atar ve şirkete 25 Şubat 2002'de yeni bir yönetim kurulu atar. Bu hamle ABD ile işbirliği yaptığı sonradan belgelenen üst sınıf temsilcileri ile Chavez arasındaki ipleri koparır. İşveren örgütleri 9 Nisan 2002'de kendileriyle işbirliği yapan işçi sendikaları ile beraber genel grev ilan ederler. Bu, ülke ekonomisinin durması anlamına gelir. Öyle ki dünyanın 5. büyük petrol rezervine sahip Venezuela, kısa bir süreliğine de olsa petrol ihraç etmek zorunda kalır. Chavez'in o günlerdeki sloganı şudur: "Bu grevi ezeceğiz." Chavez ve karşıtlarının uzlaşmaz tavrı 2 gün içinde sokak gösterinin patlamasına yol açar. Takvimler 11 Nisan 2002'yi gösterdiğinde Caracas sokaklarında 150 bin kişi yürümektedir. Chavez taraftarları ve muhalifler şehrin merkezinde birbirine girer. 10 kişi ölür, 110 kişi ağır yaralanır. Ölenler kimin kurşunuyla ölmüştür? Yaralananlar kimin tabancasıyla vurulmuştur? Şehrin merkezinde, burunların dibinde, şehir yerle bir olurken tek bir haber geçmeyen televizyonların olaylara ilişkin söyledikleri tek şey Chavez taraftarlarının 10 kişiyi şehir merkezinde katlettiği olur. Bu haberlerin yalan olduğu sonradan ortaya çıksa da birkaç gün için Chavez'e karşı bir kamuoyu yaratırlar. Karışıklıktan yararlanan muhalif güçler, kontrollerinde olan özel televizyonlardan Chavez'in istifa ettiğini açıklar. Birkaç ay sonra bu haberin, haberde yapılan açıklamaların şehirde olaylar çıkmadan önce hazırlandı, basın açıklamasında olaylar olmadan önce çatışmalardan söz edildi, ortaya çıkar. Yani tezgahın içinde basın da vardır. Bütün bu tezgahta sonradan ortaya çıkacak çok komik bir an yaşanır. Olay 8 Nisan günü, yani Caracas'ta muhaliflerin ateşlediği çatışmalar yaşanmadan birkaç gün önce Çin askeri ateşesini uğurlama töreninde Otel Melia'da yaşanır. ABD donanmasından David Cazares, General Roberto Gonzales'in kulağına eğilip sorar: "Niye hala bizimle bağlantı kurmadınız? Ne zaman yapacaksınız?" "Gemilerimiz bağlantı kurmanız için limanda bekliyorlar. Daha neyi bekliyorsunuz?" General Roberto Gonzales bu Amerikalı subayın neden bahsettiğini anlamaz. Çünkü o Amerikalı subayın zannettiği ve ABD ordusunun darbe için işbirliği yaptığı Gonzales değildir. Amerikalı subay David Cazares, Chavez taraftarı Roberto Gonzales'i Chavez karşıtı darbenin örgütleyicilerinden General Nestor Gonzales ile karıştırmıştır. Generallerin ikisi de kısa boylu ve kel olduğu, ikisinin de yaka kartlarında kısaca Gonzales yazdığı için darbe fısıltısı yanlış adamın kulağına gitmiştir. Bizim general o gece kulağına fısıldanan cümlelerin anlamını maalesef birkaç gün sonra 10 Nisan'da Nestor Gonzales televizyona çıkıp Chavez'i istifaya çağırdığı zaman anlayacaktır. Amerikalı subayların ve ateşelerin biraz önce gezdiğimiz festivalin açılış törenlerinin yapıldığı Puerto Tijuana'da darbeden birkaç gün önce çekilmiş fotoğrafları da gazetelerde yayınlanmaya başlayınca darbeye ABD'nin destek verdiği kesinleşecektir. Yanlış kulaklara yanlış bilgiler fısıldayan Cazares ise darbeden 2 gün sonra bir daha dönmemek üzere Şili'ye muhtemelen yeni görevler için gönderilecektir. Şimdi dönelim Chavez'in istifa ettiğinin açıklandığı 11 Nisan gününe. Bu açıklama Chavez tarafından derhal yalanlanır ve Chavez polis gözetimi altına alınır. Chavez'in istifa etmediğini, bunun bir darbe olduğunu açıklamasının ardından sokaklar yine siyaseti ele geçirir. Fakat bu sırada iş adamları örgütü PDCAMARAS'tan aynı zamanda genel grevin organizatörü olan Pedro Carmona Estanya başkanlık koltuğuna oturtulur. Estanya 16 saatlik başkanlık süresi boyunca hiç vakit kaybetmeden jet hızıyla bir kararname çıkarır. Kararname ile halkın yaptığı 1999 anayasası geçersiz sayılır. PDVSA'nın eski başkanı koltuğuna döndürülür ve kısaca her şeyin eskisi gibi olacağı ilan edilmiş olur. Kararname televizyonda okunurken yeni hükümet Miraflores'teki başkanlık sarayında koltuklarına yerleşirken halk sokakları doldurmaya başlar. Medya ve televizyon kanalları halkın örgütlenmekte olduğundan, gösterilerin nerelerde yapıldığından hiç söz etmediği için bütün bu örgütlenme cep telefonları ve korsan radyo mesajlarıyla gerçekleştirilir. Daha sonra cep telefonlarını ve korsan radyo istasyonlarının devrimin yeni orak çekişleri olarak adlandırılmasının sebebi o günlerde Caracas'ta yaşananlardır. Yüz binlerce insan Chavez'e verdikleri destekle darbeci güçleri çaresiz bırakır ve dayandıkları Miraflores'in kapısında parmaklıkları devirirken halk ile askerler bir kez daha el ele tutuşur. O gün çekilmiş görüntüler göstericilerle askerlerin nasıl selamlaştıklarını, Miraflores'ten çaresizlik ve korku içinde kaçan hükümet görevlilerini gösteriyor. Başkanlık sarayının altındaki gizli dehlizleri kullanan Pedro Carmona Estanya ise elbette bir daha ortalıklarda görünmez. Bütün bunlar olurken Chavez aldığı inanılmaz halk desteğiyle yeniden başkanlık koltuğuna oturur. Takvim 14 Nisan 2002'yi göstermektedir. Chavez darbe sonrasında yaptığı konuşmada sonu cehennemde yanmak olsa da Venezuela halkını koruyacağıma yemin ediyorum diyecektir. Nisan 2002 darbesi böyle sona erdi. Ama muhalefetin ABD ile işbirliği içinde yürüttüğü hükümeti sarsma girişimleri bitmedi. Aralık 2002'de gelen yeni bir grev petrol endüstrisini zorladı ve grev organizatörleri Chavez'in istifa etmesini yeniden istediler. Genel grevler 9 hafta sürdü. Dükkanlar, üniversiteler ve fabrikalar ancak 2003 Şubat'ta yeniden açılabildi. 2003 yılı boyunca Chavez ve muhalifler arasında bir anlaşma sağlanamadı. Çünkü muhalifler Chavez'in görevden çekilmesi için referandum düzenlenmesini istiyorlardı. 2004 Mart ayına gelindiğinde muhaliflerle Chavez taraftarları arasında çatışmalar yeniden başladı. Aynı yılın Haziran ayında muhalifler referandumun düzenlenmesi için yeterli imzayı toplamış olarak Chavez'in referanduma gitmesini sağladılar. 2004'ün Ağustos ayında yapılan referandumda Chavez oyların %59'unu alarak görevine devam etti. Seçim sonuçlarının geçerliliği uluslararası gözlemciler tarafından onaylandı. 5. Bölüm Hugo Chavez, Dünyayı Kurtaran Otobüs Şoförü. Bu arada aklıma gelmişken bütün Bolivarcı çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlarım. Başkan Chavez, 14 Şubat'ta rastlayan o akşamki son derece siyasi ve ciddi konuşmasını böyle bölüyordu. Onu televizyondan izleyen Venezuelalıların ağzı açık kalırken bu kez kameraya dönüyor, yakın çekimde müstehsi bir gülümsemeyle şöyle devam ediyordu. "Hey Marisabel, bu gece beni bekle, sen de senin olanı alacaksın." Chavez bunu söyledikten sonra kaldığı yerden konuşmasına devam etti. Ama ülkenin üst sınıfı bu ve benzeri münasebetsizliklere hiç alışamadı. Chavez hiç de devlet başkanı gibi davranmıyordu. Örneğin bir siyasi gösterinin tam ortasında konuşmasını yarıda kesip kameramana seslenebiliyordu. "Hey Gomez, sabahtan beri çekiyorsun, yorulmadın mı? Susadıysan sana bir şey göndereyim, kahve ister misin?" Bu protokolsüz tavırlar ülke içinde kalsa yine iyiydi ama bir de bu işin yurt dışı temsili vardı. Bazıları Chavez'in yürüttüğü samimi diplomasiyi gördükçe delirecek gibi oluyordu. Çünkü Başkan Chavez kimsenin dokunamadığı Japon imparatoruna sarılıyor, Margaret Thatcher'ı kucaklıyor, papaya sarılıp sırtını sıvazlıyordu. Kendi tarzında yürüttüğü bu sarmaş dolaş diplomasi uluslararası ilişkiler protokolüne darmadağın ederken üst sınıfın yönlendirdiği yerleşik özel basın onu şöyle aşağılıyordu. "Artık otobüs şoförlüğüne benzeyen bir başkanımız var." Otobüs şoförü ne demek? Şu demek. Profesör Margarita Maya Lopez'in söylediklerini anımsayın. Şöyle demişti. "Bu ülke yıllarca bu ülkeyi beyaz sanan beyazlar tarafından yönetildi. Ama bu ülke beyaz değil." Lopez, Chavez'in iktidara gelişinden sonra ülkede giderek keskinleşen sınıflar arası öfkenin daha önce Venezuela'da esamesi okunmayan ırkçılığa vardırıldığını da anlatmıştı. Profesörün Caracas'ın üst sınıfının yoksul ordu mensuplarını, Caracas dışından gelip orduya yazılanları kaba, pis taşralılar olarak tarif ettiğini de hatırlayın. İşte aşağılayıcı bir tonda yapılan otobüs şoförü benzetmesinin sebebi buydu. Chavez onlar gibi beyaz değildi çünkü yerli ırkla siyah ırkın karışımı olan Zambo ırkından geliyordu. Tıpkı ülkede otobüs şoförlüğü gibi toplumsal statüsü düşük işlerde çalışan birçokları gibi. Otobüs şoförüne benzeyen ve Zambo ırkından gelen ilk başkan olan Chavez, 28 Temmuz 1954'te palmiye dallarından yapılmış bir kulübede ülkenin kırsal bölgelerinden biri olan Barinas eyaletinde doğdu. Hugo Chavez Frias, eyaletin eski eğitim sorumlusu Hugo de los Reyes Chavez ve öğretmen Elena Frias Chavez'in oğlu olarak dünyaya geldi. 6 kardeşiyle birlikte büyürken babaannesinin yanına Sabaneta'ya gönderildi. Burada resim yapmak ve şarkı söylemek gibi hobiler edinen küçük Chavez, 17 yaşına geldiğinde Harp Akademisi'ne yazıldı. Akademiden 1975'te mühendislik ve askeri bilimler dereceleriyle mezun olurken sınıfının 8.'siydi. Daha sonra Simon Bolivar Üniversitesi'nde siyaset bilimi master yapmaya başladı. Buradan master derecesini tamamlamadan ayrılan Chavez, üniversitedeki arkadaşlarıyla birlikte Bolivarcı sol bir doktrin kurmaya çalıştı. Bolivar'ı merkez alan bu örgütlenme boyunca Chavez, Che Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende'den de etkilendi. Chavez ve arkadaşlarının Bolivarcılığın merkezinde şu noktalar vardı. Uluslararası baskılara karşı ulusal bağımsızlık. Araç olarak halk oylaması ve referandumu benimseyen katılımcı demokrasi. Ekonomik olarak kendi kendine yeterlilik. Yurtseverliği ulusal bir etik olarak yerleştirmek. Ülkenin kaynaklarının adil dağılımı. Yolsuzluğu ortadan kaldırmak. Chavez, ordudaki 17 yıllık dönemi boyunca birçok askeri görevde bulundu. Çoğunluğu Venezuela Harp Akademisi'ndeki bu görevleri boyunca hükümeti ve toplumu eleştiren ateşli konuşmalarla dikkatleri üzerine çekti. Orduda çeşitli yüksek ve hassas pozisyonlarda görev aldı. 4 Şubat 1992'de ordudan bir grup subayla birlikte yaptığı darbe girişimi başarısız olunca dönemin hükümeti tarafından hapse atılan Chavez, 1994'te yeni devlet başkanı Rafael Caldera tarafından affedildi. 1992'deki darbenin zamanlamasının doğru olmadığını kabul eden Chavez, bu kez 5. Cumhuriyet Hareketi'ni Movimiento Quinta República kurarak siyasi çalışmalarına başladı. Hazırladığı siyasi program yolsuzluk ve yoksulluk karşıtıydı. Karizmasını ve ülkede uygulanan neoliberal politikaların çalışan sınıf üzerinde yarattığı baskılara duyulan tepkinin de yardımıyla 1998'de yapılan başkanlık seçimlerinde son 40 yıldır ülke tarihinde görülmemiş bir zafer kazanarak %56.2'lik bir oy oranıyla başkanlık koltuğuna oturdu. Chavez sadece Venezuela'nın lideri değil, tüm Latin Amerika'daki ABD karşıtı hareketin önderi olmak istiyordu. Kasım 2005'te Arjantin'de yapılan Amerika kıtası zirvesinde Bush'u Buenos Aires'ten kovmaktan beter edenlerin başında o vardı. Bush'u durdurun tişörtü giyen Latin Amerika futbolunun azizi Maradona ile birlikte insanların karşısına çıkıp zıplamasının nedeni buydu. Çünkü Buenos Aires'te toplanan Latin Amerika bağırıyordu. Zıpla, zıpla, zıplamayan Yankidir. Washington'ın şahinleri, uluslararası finans kuruluşları, Latin Amerika ile birlikte zıplayan, Latin Amerika'yı zıplatan bu adamı elbette pek dikkatle izledi. Fakat Chavez'i dikkatle izleyen sadece onlar değildi. Avrupa'da Le Monde Diplomatique başta olmak üzere birçok sol entelektüel grup ve örgüt, Chavez'in yaptıklarına ve söylediklerine dikkatle bakıyordu. Dünya Sosyal Forumu ile birlikte uluslararası düzeyde kitleselleşen antikapitalist hareketin neredeyse ilk başarılı ve somut sonuçlarının alındığı Venezuela, bütün dünyadaki muhalif hareketin ilgi odağı oldu. Son yıllarda antikapitalist küresel hareketi yakından takip eden ve Le Monde Diplomatique'de yazdığı yazılarla bu harekete yön verenlerden biri olan Latin Amerikalı yazar Ignacio Ramone, Chavez'le yaptığı görüşmeyi aktarırken şöyle yazıyordu. Eski bağımsızlık savaşçıları Bolivar, Miranda ve Sucre'ün portreleriyle dolu ofisinde Chavez konuşurken sanki Gramsci'nin sesi yankılanıyordu. Doğum ve ölümün aynı anda gerçekleştiği bir zamanı yaşıyoruz. Denenmiş, yorulmuş ve tüketilmiş bir sistemin ölümü ve bütün insanların umutlarını taşıyan yeni, farklı bir politik düzenin doğumu. Eski düzen nicedir can çekişiyordu. Yenisinin de kendi zorlukları var ama bu kriz yeni bir devrimi doğuruyor. Uluslararası basının kimi temsilcileri Chavez'i radikal solcu diktatör olmakla, otokrasiye dönüş yapmakla ya da modern bir darbenin yolunu açmakla suçlamakla çok acele etti. Çünkü 1968 Mayıs'ında Fransa'da yaşanan tartışmaları anımsatan Venezuela'daki tutkulu politik atmosfer dışında ülkede ciddi hiçbir şiddet olayı yaşanmadığı gibi politik muhalefete herhangi bir sansür uygulanmadı ve başkanı zalim bir biçimde eleştiren basın mensuplarının yazarların sayısında herhangi bir azalma olmadı. Latin Amerika edebiyatının önde gelen isimlerinden ve yine antikapitalist küresel hareket içindeki en tanınan aydınlardan biri olan Eduardo Galeano de Chavez'i diktatörlükle suçlayanlara karşı yazdığı yazıda başkanın iktidarda kalıp kalmamasına ilişkin yapılan referanduma gönderme yaparak şöyle diyordu. Hugo Chavez ilginç bir diktatör. mazoşist ve intihar eğilimli, halkın kendisini iktidardan indirmesine izin veren bir anayasa yarattı ve görevden alınabileceği bir referandum düzenleyerek böyle bir şeyin gerçekleşmesini göze aldı. Böyle bir referandum dünya tarihinde ilk kez Venezuela'da gerçekleşti. Ama Chavez iktidardan indirilmedi. Bu, Chavez'in 5 yıl içinde sevgili Bush'u tatile gönderecek bir şeffaflıkta kazandığı 8. seçim oluyor. Chavez'in iktidarda olduğu son 5 yılda bilhassa Avrupa'dan Latin Amerika'ya giden önemli gazeteciler, Venezuela'da kurulmaya çalışılan rejimi mercek altına aldılar. Antikapitalist küresel hareketin yıllık buluşma noktası olan Dünya Sosyal Forumu tutarlı bir süreç haline aldığından ve başka bir dünya mümkündür sloganı bütün dünyanın kafasını kurcalamaya, dilinde yer etmeye başladığından beri ilk somut girişim olan Venezuela, bütün dünya solu için hala merak uyandıran ve heyecan dolu bir örnek. Ama Venezuela'daki bir kesim, ülkelerine gösterilen bu ilgiden hiç memnun değildi. Chavez hakkında Caracas'ta anlatılan fıkralar bu hissiyatın komik habercileriydi. Benim de Leo'dan dinlediğim fıkralardan bazıları şöyle. Chavez'in annesi bir gün bakkala gider. Bakkal, Bayan Elena'yı görür görmez şikayete başlar. Bayan Chavez, oğlum bizi mahvediyor. Chavez'in annesi cevap verir. Siz müstahaksınız. Bakkal, niye? Diye sorar. Chavez'in annesi gülerek cevaplar. Hatırlıyor musun? 50 yıl önce senden borç para istemiştim. Evet. Sen de vermemiştin. Evet. İşte o para kürtaj içinde. Chavez'in iktidarı sırasında yaşanan dağınıklık ve karışıklıkla ilgili Venezuela'da anlatılan bir başka fıkra da şöyle. Chavez Londra'ya gidip Kraliçe Elizabeth'e sorar. Bu kadar iyi politikacıları nereden buluyorsunuz? Kraliçe cevap verir. Çok basit. En akıllılarını seçiyorum. Chavez bunun nasıl yapıldığını merak edince Kraliçe Tony Blair'i çağırır ve sorar. Söyle bakalım Tony, annenin oğlu olan ama senin kardeşin olmayan kişi kimdir? Blair cevap verir. Tabii ki ben. Chavez Venezuela'ya dönüp kabinesini toplantıya çağırır. Kraliçenin sorusunu sorar ama kimse cevaplayamaz. Toplantıya katılanlar gidip muhalefetteki PDVSA'nın eski başkanından yardım isterler. Eski başkan soruya doğru cevabı verir. Ben. Kabine toplanıp Chavez'e gider. Doğru cevabı bulduk. Annemin çocuğu olan ama ben olmayan kişi PDVSA'nın eski başkanıdır. Chavez sinirlenir. Çok aptalsınız, o değil. Annemizin oğlu olan ama biz olmayan kişi Tony Blair'dir. Bu fıkralar kimi kez Chavez karşıtları tarafından anlatılsa da Chavez taraftarları da kendine ait alanlarda bu fıkraları Chavez'e karşı büyüyen nefretle alay etmek için anlatıp gülüyorlar. Diğer yandan onlar, Chavez'in televizyonda haftada bir gün canlı olarak yaptığı ve saatlerce süren Alo Presidente programında telefonla sorular soran ve devrime inanan insanlar. Adadan yeni kurtulmuş Robinson kadar çok konuşuyor dedikleri bu adamın liderliğine güveniyorlar. Ama medyanın büyük kısmı hala Chavez'e karşı. Bu durumu www.venezuelaanalysis.com'un yöneticisi gazeteci Gregory Wilpert'e soracağız. Ana akım medyaya dahil olmadığı için ülkesinde kimi zaman Chavez taraftarı olmakla suçlanan Wilpert, soğukkanlı bir gazeteci. İnternet sitesinin adından anlaşılacağı üzere olup bitenlerin analizini yapmakla ilgileniyor. İngilizce yayın yapan sitede birçok yazarla birlikte ülkenin yaşadığı süreci dikkatle izleyip değerlendiriyor. Wilpert'le tanışıp konuşmadan önce kahramanımız Chavez'in özel hayatından da kısacık bahsedelim. Chavez şimdiye kadar iki kere evlendi. İlk evliliğini Nancy Colmenares adlı aristokrat bir ailenin kızıyla yapan Chavez'in bu evliliğinden 3 çocuğu oldu. Evlilik sona erdikten sonra beraber kitap da yazdığı tarihçi Erma Marksman ile 10 yıllık bir beraberlik yaşadı. Bu beraberliğin ardından evlendiği gazeteci Marisabel Rodriguez ile kısa bir süre sonra boşanmasına rağmen bu evlilikten de Rosa Ines adlı küçük bir kız çocuğu oldu. Şu anda bir First Lady'si bulunmayan Venezuela, protokolde Chavez'in kızlarını küçük First Lady'ler olarak görmeye çok alışık. Bu arada Chavez sıkı bir beyzbol hayranı ve oyuncusu. 11. ayrımın sonu sayfa 164.